Ayrım 14. Kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın olanlar vardır. Sevil Atasoy. Sayfa 124. Kanıtın gerçek öyküleri. Kaçırılan hayatlar. Çöp torbasıyla gelen adalet. Kanıt 54. bölümünde kaçırılan hayatlar. Kilit delillerden biri çöp torbasıydı. Cam, kağıt, plastik gibi cisimlerin kırık, yırtık, kopuk parçalarına pek kimse dikkat etmez. Halbuki bulunan parçalar birleştirilip de düzensiz kenarları birbirine tam olarak uyarsa, aynı cisimin parçaları olduğu kanıtlanır. Hele parçanın biri kurbanda, diğeri şüphelide bulunursa, delil değerine paha biçilmez. Kanıtın bu bölümüne iki çocuk katilinin çöp torbası sayesinde yakalanışı esin kaynağı olmuştur. Nisan ayının güneşli bir sabahıydı. Henüz 9'undaki neşeli küçük kız, adını saklayalım, J.K. diyelim. Oturdukları apartmanın önündeki otoparkta oynarken kaçırıldı. Üzerinde şortu, fanilası, iç çamaşırlarıyla bedeninin belden yukarısı battal boy siyah çöp torbası içinde yakınlardaki bir su deposunda bulundu. Biri onu boğmuştu. Katil çocuğu tanıyor. Herhangi bir görgü tanığının bulunmaması nedeniyle aile bireyleri, ayrıca çocuğu tanıyabilecek kim varsa sorguya alındı. Anne çocuğu en son mutfak penceresinden baktığında otoparkta oynarken görmüş. Artık olmadığını fark ettiği anda polisi aramıştı. İfade alma ve çevrede aramaya henüz başlamışlardı ki adını vermek istemeyen biri polisi aradı ve kızın bulunduğu yeri bildirdi. Zaten çöp torbasını çabuk bulmalarının nedeni de bu isimsiz ihbar oldu. Tabii ihbar TB kaydedilmişti. Daha sonra bu kayıt, katilin küçük J.K.'yi tanıyan biri olduğu şeklinde yorumlanacak ve aramaların ailenin tanıdığı kişilere yoğunlaşmasını sağlayacaktı. Soruşturmaya deliller açısından bakıldığında durumun pek iç açıcı olmadığını söylemek gerek. Parmak izi yoktu, ayakkabı izi yoktu, kan ya da vücut sıvıları yoktu, mermi, kovan ya da mukayese edilebilecek ateşli bir silah yoktu. Aslında pek şaşmamak gerek, çünkü gerçek yaşamın cinayet mahallerinin çoğu aynen böyledir. Öyle film ve dizilerdekine benzer şekilde 3-5 dakikada bir yeni bir delile ulaşılmaz. Bir yandan görgü tanıklarının olmayışı, öte yanda alışılagelmiş kimliklendirmede kullanılabilecek herhangi bir kanıtın bulunamaması yüzünden polis başka izlere odaklandı. Cinsel saldırı değil. Su deposunun çevresindeki toprak yüzeyde bir otomobilin lastik izlerini buldular. Kurbanın yakınlarında dikkat çeken başka bir bulguya rastlamadılar. Çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kol ve bacaklarına yapışmış lif, taş, toprak kalıntıları dikkatle toplandı. Herhangi bir cinsel saldırı bulgusu yoktu. Bedenin üzerinde ve boşluklarında saldırganın kimliğine götürecek idrar, dışkı, sperm, tükürük gibi herhangi bir biyolojik sıvı bulamadılar. Giysilerin üzerine takılmış çok sayıda kılın bir hayvana ait olduğunu düşündüler. Giysileri, ayrıca kol ve bacakların üzerinden topladıkları kalıntıları, kılları ve en önemlisi çocuğun başından beline kadar uzanan çöp torbasını ayrı ayrı paketleyip kriminal laboratuvara gönderdiler. Ne yazık ki bu tür cinayetlerde polis öncelikle aile bireylerinden kuşkulanır. Çocuğun bütün akrabaları sorgulandı ve babasının kamyonunda bir rulo siyah çöp torbası bulundu. Savcı bu ruloyla çocuğun başındakinin karşılaştırılmasını, ayrıca üzerinde parmak izi aranmasını emretti. Buna ek olarak hayvan kıllarının da araştırılmasını ve ne tür bir canlıya ait olduğunun belirlenmesini istedi. Cesedin atıldığı su deposunun yerini ihbar eden erkeğin ses kaydını defalarca dinlediler ve arka planda duyulanlardan yola çıkarak nereden konuştuğunu bulmaya çalıştılar. Babanın kamyonundan alınan rulodaki çöp poşetleriyle kızın konduğu poşetlerin kesinlikle aynı imalatçının ürünü olmadığı ortaya çıkınca ondan boşuna kuşkulandıklarını anladılar ve dikkatlerini John Cameron'a çevirdiler. Her temas iz bırakır, boş laf. Komşulardan birkaçı kızın otoparkta bu adamla konuştuğunu gördüklerini anlatmıştı çünkü. John'un Biber adlı bir köpeği vardı ve köpeğini çocukların ilgisini çekmek için kullandığı biliniyordu. Polis kızın cesedinin bulunuşundan ancak 5 gün sonra alabildiği savcılık izniyle adamın oturduğu yeri ve aracını incelemeye başladı. Dairesinden topladıkları onlarca delil arasında 2 adet battal boy siyah çöp torbasıyla birlikte bir de siyah battal boy çöp torbası rulosu vardı. Rulo aslında 50'likti. Kısmen kullanılmıştı. Geride 16 torba kalmıştı. Sonuncu torba buruşuk şekildeydi. Sanki kopartılmış sonra yeniden kutuya tıkıştırılmış gibiydi. 1994 model Chevrolet S10 Blazer otomobilinin lastiklerini kızın ölümünden 4 gün sonra değiştirdiği ortaya çıktı. Polisler eski lastikleri su deposunun etrafındaki izlerle karşılaştırmak istedi. Lastikleri satan bayiyi buldular. Cameron'ın 4 lastikten 3'ünü beraberinde götürdüğünü, birini dükkanda bıraktığını öğrendiler. Polisler o lastiğe el koydu. Blazer araçtan da birçok delil toplandı. Ön ve arka tabandaki lastikler, 2 battaniye, 1 havlu, 1 yedek lastik çantı, döşemeye ait lifler, kapı içi döşemesinden lifler, bagaj döşemesine ait lifler vesaire vesaire. Ardından aracın içinden elektrik süpürgesine benzer bir gereçle gözle görünmeyen toz ve parçacıkları dahi topladılar. Otomobilin yedek lastiğinin izleri su deposunun çevresindekileri tutmadı. Kızın üzerindeki köpek kıllarının Cameron'ın köpeğine ait olduğu anlaşıldı ama çocuğun adamla daha önceleri de görüştüğü, köpeğini sevdiği ortaya çıktığında kıllar da adamın suçlu olduğunu kanıtlamakta kullanılamadı. Adamın otomobilindeki saç tellerinin kıza ait olduğu belirlendi ancak Cameron, kızın daha önceleri otomobiline defalarca bindiğini söylediğinde saç telleri de herhangi bir anlam ifade etmedi. Benzer şekilde kızın giysilerinin üzerinde Cameron'ın otomobilinin döşemesine ait liflerin varlığı, kızın sadece bu otomobile bindiğini gösteriyordu ki zaten bunu reddeden de yoktu. Gördüğünüz gibi Lockhart'ın ünlü her temas bir iz bırakır prensibi bu cinayet soruşturmasının değişik aşamalarında karşımıza çıkıyor. Evet, Cameron ile kız, kız ile köpeği, kız ile otomobil birbirine temas etmişti. Deliller bunu gösteriyordu ama hiçbiri Cameron'ın kızı öldürdüğünün kanıtı değildi. Mucize çöp torbası. Sonra bir mucize oldu. Adamın evindeki çöp torbalarının bir teki, o da rulonun kutusuna tıkıştırılmış şekilde bulunan dışında hiçbiri kızın başına geçirilmiş olanla benzemiyordu. Ama o bir tekinin benzemesinin ne önemi vardı ki? Kızı öldüren de Cameron da aynı marketten aynı marka çöp torbası almış olamaz mıydı? Nitekim Cameron'ın avukatı da aynı şeyi söyledi. Kızın başına geçirilmiş çöp torbasının benzerleri adamın evinde bulundu. Diyeceksiniz ki o zaman mucize bunun neresinde? Çöp torbaları imal edilirken kullanılan boyalar plastiğin üzerine eşit olarak yayılmaz. Bu nedenle son ürün üzerinde dalgalanmalar ve D-Lines adı verilen boya çizikleri olur. İlginç olan bu çizgiler izlenerek torbalardan hangisinin diğerinden önce ya da sonra kesildiğini belirlemek dahi mümkündür. Nitekim kızın başında bulunan torba ile Cameron'ın torbasının birbiri ardı sıra imalat bandından çıktığı bu sayede kanıtlandı ve katilin önüne bu delil konduğunda suçunu itiraf etti. Başıma vurdu, bayıldım, hatırlamıyorum. 1 Nisan gecesi 23 sularında eve dönen Robert Sims, karısı Pula'yı mutfakta yüzük oyun yatar vaziyette buldu. Kadın sorulanlara cevap vermiyordu. Bir süre uğraşıp onu ayırtan koca iç odalara koştu. Oğlu Randy'nin uyuduğunu ama 6 haftalık küçük kızları Heather'ın beşiğinde olmadığını görünce beyninden vurulmuşa döndü. 22.30 sularında çöp çıkarmak üzere mutfak kapısını açıp dışarı çıktım, diye anlatacaktı Pula. Adımımı attığım anda eli silahlı, kar maskeli, koyu renk giyimli bir adam geri dönmemi emretti. Mutfağa girer girmez ensemde korkunç bir acı hissettim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Hepsi yalandı. Eve gelen dedektifler en az 45 dakika bilinçsiz biçimde yerde yatar vaziyette kalmış annenin sakin davranışlarına bir anlam veremediler, hatta gariplerine gitti bile denebilir. Etraf gayet derli topluydu, hiçbir eşyanın yeri değişmemiş, yere düşmemişti, çocuğun beşiğinin etrafında da dikkate değer bir karışıklık yoktu. Kirasını bile zor ödeyen bir aileden kim fidye istemeye kalkışırdı ki? Genç çift onlara bunu yapacak bir düşmanları olmadığını anlattılar. Bir hafta kadar sonra eve 5-6 kilometre uzaklıktaki Mississippi Nehri kıyısında avlanmakta olan bir balıkçı, işini tamamlayıp da elindekileri bir çöp bidonuna atmaya kalkıştığında siyah plastik bir torba gördü. Biraz daha dikkatlice baktığında önce küçük eli, sonra başı fark etti. Kuşku yok bu, bir haftadır çevrede aranan Sims'lerin küçük bebeğiydi. Katil anne ama kanıtlayamıyorum. Dedektif Mick Dooley fazla bozulmamış cesedi incelediğinde öldürüleli çok olmamış diye geçirdi aklından. Aslında yanılıyordu. Öldürüleli çok olmuştu da arada başka şeyler de olmuştu. Bunca yıllık deneyimine dayanarak yarı yarıya adli tıp uzmanı kesilen polis bir adım daha ileri gitti. Ölümden 8-12 saat sonra sabitleşen ölüm orlukları çocuğun yüzünde, halbuki bulunduğunda sırt üstüymüş. Yanağındaki kırmızılık da tıpkı soğuk yanığı gibi. Bana kalırsa çocuğu her kim öldürmüşse bir süre buzlukta tutmuş. Balıkçının cesedi buluşundan hemen önce de çöpe atmış. İşte bu senaryosunda haklıydı. Küçük cesedi otopsi masası üzerinde bulan Doktor Mary Case'in içi burkuldu. Haklısın Mick dedi dedektife. Dondurulduğu muhakkak. Ağzının içindeki çiziklerde elle boğulduğunun işareti. İşin tüyler ürperten yanı, Bayan Pula Simpson böylesi bir felaketi daha önce de yaşamış olmasıydı. 3 yıl kadar önce, 17 Haziran 1986'da, şimdi bulundukları yerden 40-50 kilometre kadar uzaklıktaki başka bir kasabada yaşarlarken, yine silahlı bir adam kendisine saldırıp bayıltmış, henüz 12 haftalık kızı Lorelei alıp gitmişti. Bir hafta kadar sonra bebeğin neredeyse iskelet haline gelmiş cesedi evin arkasındaki bir çöplükte bulunmuştu. Bütün gayretlere rağmen çocuğun neden öldüğü anlaşılamadığından, annenin üzerine suçu atacak bir delile de ulaşılamadığı gibi cinayet faili meçhul olarak kalmıştı. Dedektif Dooley, anne ile ilgili kuşkularını bağlı bulunduğu birimin amiri yüzbaşı Rick McKay'ne anlattığında pek destek bulamadı. Ama McKay'nin ona yönelttiği bir soru vardı ki beyninde şimşeklerin çakmasına yetti. Aynı kişinin ikinci kez Sims'leri hedef alması nasıl bir rastlantı Mick? Bu bir rastlantı değil şef. Çocukları öldüren hep aynı kişi. Bana kalırsa anne Pula. Buzdolabını bir açabilsem. Adli tıp uzmanı Dr. Mary Case aynı zamanda bir nöropatoloji uzmanıydı da. Birini 45 dakika bilinçsiz bırakacak bir kafa darbesinin kurbanda bazı bellek kayıpları da oluşturacağını biliyordu. Ne gariptir ki Bayan Sims her iki kaçırma olayıyla ilgili olarak başına gelenleri en ince ayrıntısına kadar hatırlamaktaydı. Polisler karı koca arasındaki ilişkiyi mercek altına aldıklarında adamın sürekli erkek çocuk istediğini, arada bir erkek çocukları olmasına rağmen son doğumunda tıpkı 3 yıl öncesindeki ilk doğumundaki gibi yine kucağında bir kız bebekle hastaneden çıktığını görerek sinirlendiğini, Pula'yı cezalandırmak amacıyla artık yatağına almadığını öğrendiler. Acaba genç kadın yeniden kocasını cezbedebilmek amacıyla doğurduğu kız çocuklarını öldürüyor olabilir miydi? Dedektif Dooley, Pola'nın çocuğu boğduğundan, cesedi hafta sonları şehir dışında olduğunu bildiği annesinin evine götürüp, olay yeri incelemesi bitinceye kadar buzdolabında sakladığından, birkaç gün sonra nehir kıyısındaki çöp bidonuna attığından adı kadar emindi. Ama bunu kanıtlamaktan henüz çok uzaktı. Ah şu anneannenin buzdolabını bir açabilsem diye hayıflanıyordu durup durup. Ama savcı makul bir şüphen yok, kafandan uyduruyorsun deyip bir türlü Pula'nın annesinin evinin aranmasına izin vermedi. Kapağı açtı, katili buldu. Bu kez belki başka şeyler dikkatimi çeker. Katil mutlaka o kadın. İyisi mi Sims'leri ben bugün bir yoklayayım diye aklından geçirdi. Çok da iyi etti çünkü mutfak masasında oturmuş, bir yandan Pula'nın pişirdiği kahveyi yudumlarken diğer yandan etrafı kolaçan ediyordu ki musluğun altındaki dolap kapağını fark etti. İzin verirseniz dolabı açmak istiyorum dedi kadına. O da hiç itiraz etmedi. Kendisini ömür boyu demir parmaklıklar arkasına tıkacak delilin orada olduğunu hayal bile edemedi. Dedektif kapağı açtığında önce çöp tenekesini gördü, ardından yanındaki curbside marka battal boy siyah çöp torbası rulosunu. Cebinden eldivenlerini çıkardı. Yavaşça eline taktı. Ruloyu delil olarak alıyorum dedi ve gitti. Kadının Kmort marketinden satın aldığı rulonun Polly Teach tarafından üretildiğini buldular. Çocuğun başına geçirilen torbanın da aynı şirketin üretimi olduğu saptandı. Ama bu bilgi hiçbir şeyi kanıtlamadı. Çünkü Polly Teach, Kmort mağaza zincirine dağıtılmak üzere günde 1 milyon battal boy çöp torbası imal etmekteydi. Ayrıca cesedin üzerindeki poşetin yırtılma yerindeki girinti çıkıntılarda rulonun üzerindeki poşet yırtıklarını tutmuyordu. Zaten tutmasını bekleyen de yok. Çocuğun öldürülmesinin üzerinden bir hafta kadar bir süre geçmişti ve Bayan Pula, rulodan en az bir adet çöp poşeti koparıp kullanmış, onu da temizlik işçileri çoktan alıp götürmüş olmalıydı. Çöp poşetleri uzun ve yekpare ikiye katlı naylon parçasının imalat bandında iki işlemden geçmesiyle kullanılır hale getirilir. Bunlardan ilki, poşetlerin birbirinden ayrılmasında kullanılan perforasyonları oluşturacak bıçak, diğeri çöp poşetlerinin tabanını yüksek ısıyla eriterek kapatan mekanizma. Günde 1 milyon poşet üreten bir imalat bandında kullanılan perforasyon bıçağının eskimesi düşünülemez ama ilkiyle 1 milyonuncu torbanın tabanını ısıtarak kapatan mekanizmanın üzerinde naylon kalıntılarının kalacağı, böylelikle ilk torba ile son torbanın tabanlarının birbirinden farklılık göstereceği açık. Delik kesin kanıt. Nitekim politiç mühendisleri de gün içinde torba tabanları arasında fark oluştuğunu, farkın giderek arttığını söylediler. FBI laboratuvarları, bebeğin konduğu torbanın tabanındaki kapanma hattı boyunca 2 milimetrelik açık kalmış bir delik saptadı. Pula'nın mutfağından alınan ruloların çöp torbalarında da aynı yerde, aynı çapta birer delik bulundu. Politiç bu torbaların 10'ar saniye aralıkla imalat bandını terk ettiğini hesapladı. FBI kriminalistleri bununla yetinmedi, torbaların siyaha boyanması sırasında oluşan dalgalanmaları, yani D-Lines adlı daha önce sözünü ettiğim çizgileri de karşılaştırdılar. Cesedin bulunduğu torba ile mutfaktan alınan rulodakilerin çizgileri birbirini tamamladı. Böylelikle ikinci bir delille torbaların aynı rulodan kaynaklandığı, dolayısıyla bebeğin başına evdeki torbalardan birinin geçirildiği kanıtlandı. Pula Sims, her iki kızını hem Heather hem de Laurel'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet, delilleri karartma ve adaleti yanlış yönlendirmeden iki kez ömür boyu hapse mahkum edildi. Pula 2006'da yüksek mahkemeye başvurarak kendisini katil yapan etkenin doğum sonrası geçirdiği postpartum depresyon olduğunu, tüpleri bağlandığından artık çocuk sahibi olamayacağını, bu yüzden toplum için bir tehlike oluşturmadığını belirtmiş olsa da denetimli serbestlikten yararlanma talebi reddedildi. 7 Şubat 1990'dan bu yana Illinois eyaletinin Dwight Kadın Cezaevinde yatmakta. 14. ayrımın sonu. Sayfa 130.